Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Gönül frekansınız Erkam Radyo'dan merhaba. Dış politika gündeminin nabzını tutan, haftanın sıcak gelişmelerinin perde arkasını aralayan Bir Dünya Gündemi programımıza daha hoş geldiniz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Bir haftanın ardından yeniden sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili dinleyenler, bu haftada yoğun bir gündemle karşınızda olacağız. Doğusundan batısına dünyada haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini değerlendireceğiz birlikte. Peki neleri konuşacağız? Kısaca özetleyelim. Olağanüstü gerginlikte geçen seçim sürecini nihayet geride bırakmış bulunuyoruz. AK Parti ve Erdoğan yönetimi açısından referanduma dönüştürülen yerel seçim sonuçları en az Türkiye kadar yurt dışında da merakla bekleniyordu. Bu yüzden seçim sonuçları dünya basınında geniş yankı buldu. Programımızda seçim sonuçlarına ilişkin dünya basınında çıkan haber ve yorumlara yer vereceğiz. Afganistan'da önemli bir seçim gerçekleşti bugün. 2001 sonrası iktidarın ilk kez demokratik yollardan devir teslimini sağlayacak tarihi devlet başkanlığı seçimleri için Afgan halkı sandık başına gitti. Seçimlerin hem Afganistan'a hem bölgeye neler getirip neler götüreceğini konuşacağız. Batı'da ve özellikle Fransa'da hızla yayılan ırkçılık tehdidine dikkat çekeceğiz. NATO'nun Kırım'ın ilhakına tepki olarak Rusya ile askeri ve sivil tüm işbirliğini askıya alması ve gerilen ilişkiler programımızın ikinci bölümünde değerlendireceğimiz konulardan biri olacak. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün Kuveyt ziyareti münasebetiyle Körfez'in önemli ülkesi Kuveyt'i yakın plana alacağız. Yine Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan yönetiminin tartışılan terörle mücadele kanununun bir benzerini Mısır'daki junta yönetimi tarafından hayata geçirmeye çalışılması gündeme alacağımız konular arasında olacak. Mısır'da devrik lider Hüsnü Mübarek'in sızdırılan telefon görüşmelerinin yanı sıra Mısırlı İslam Alemi Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın idam edilen liderlerinden Seyit Kutub'un kardeşi Muhammed Kutub'un vefatı bu haftanın önemli gelişmeleri arasındaydı. Evet, başlıklarını sunduğumuz tüm bu gelişmelerin ve daha fazlasının detaylarını konuşacağımız Dünya Gündemi programımız başlıyor.
Dünya Gündemi başlıyor. Başlıyor.
Sevgili dinleyenler, 30 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerin dünyadaki yansımalarıyla başlıyoruz programımıza. Gerçekten olağanüstü şartlarda gerçekleşen seçimler tüm dünyada merakla takip edildi. Seçim sonuçlarının dünya basınında genişçe yer alması bu ilkiyi net bir şekilde ortaya koydu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef tahtasına okuyan ve gezi kalkışmasının başladığı 30 Mayıs 2013'ten bu yana Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyen odakların gönüllü neferliğini yapan Batı basını seçim sonuçlarından sonra adeta çark etti. Geziciler için boyun eğme diye Türkçe kapaklı çıkan Der Spiegel ile CNN gibi belli başlı batılı yayın organları seçim sonuçları için Erdoğan kesin, kararlı ve büyük bir zafer kazandığı başlığını atmak zorunda kaldı. Batının önde gelen gazetelerinde seçim sonuçları nasıl görüldü? Buna ilişkin birkaç örnek verelim isterseniz. İngiltere basınından Financial Times, Erdoğan ile Gülen arasında güç testine dönüşen yarıştan Erdoğan galip çıktı ve seçim zaferini ilan etti yorumunda bulundu. The Guardian, sonuçlar Erdoğan'ın popülaritesini ölçen bir parametre oldu. Bu başarı Erdoğan'ı Ağustos ayında Cumhurbaşkanı adayı olması yolunda cesaretlendirecektir, dendi. BBC, Erdoğan işçi sınıfından ve dindar kesiminden destek aldı şeklinde verdi seçim sonuçlarını. Reuters ise zaferini ilan eden Erdoğan kendisini yolsuzlukla suçlayan ve devlet sırlarını sızdıran düşmanlarının inine gireceğini ve bunun bedelini ödeyeceklerini söyledi. Recep Tayyip Erdoğan, başbakan seçildiğinden beri onun hakkında sultandan diktatöre kadar birçok olumsuz haber yapan, her fırsatta Türk ekonomisini kötülemekten kaçınmayan İngiliz dergisi Economist ise bu kez Erdoğan için Atatürk'ten bu yana Türkiye'nin en büyük lideri ifadelerini kullandı. Amerika basınında seçim sonuçları ise şöyle görüldü. CNN, Erdoğan yerel seçimlerde zaferini ilan etti. Erdoğan seçim sonuçlarını Türkiye'de demokrasinin zaferi olarak ilan etti. CNN, Erdoğan'ın muhalefete sandıkta Osmanlı şamarı attığı ifadesini kullandı. Washington Post ise Türkiye Başbakanı'nın partisi yerel seçimlerde birinci parti oldu. Yolsuzluk iddiaları ve şikayetlere rağmen AK Parti seçimleri rahat biçimde kazandı ifadesini kullandı. Bloomberg, Erdoğan yerel seçimde zafer kazandıktan sonra hainlerin peşinden gidecek. Muhalefet 2002'de iktidara geldiğinden beri her seçimi kazanan AK Parti'nin egemenliğine pek gedik açamadı yorumunda bulundu. Wall Street Journal ise Başbakan Erdoğan iktidarının referandum olarak görülen yerel seçimlerden zaferle çıktığını belirtiyor. Sonuçlar Cumhurbaşkanlığına adaylık için Erdoğan'a zemin hazırladığı tespitinde bulunuyor. The New York Times, Erdoğan iktidarına meydan okuyan Gezi Parkı odaklı gelişmeler ve yolsuzluklar soruşturmalarına rağmen yerel seçimleri kazandı yorumunda bulundu. Avrupa basında ise Fransız Le Figaro, Erdoğan tüm saldırılara rağmen sandıktan zaferle çıktığı manşetini kullandı. Yerel seçimlerde yüksek katılım oranına dikkat çeken Le Parisien gazetesi, AK Parti'nin oy oranını %10 civarında arttırdığını ve kilit şehirlerde yine hükümetin galibiyet kazandığını sayfalarına taşıdı. Avrupa medyasından en çarpıcı yorumlardan biri İtalyan medyasından geldi. Corriere della Sera, iddialar başbakanı batırmadı. 11 yıldır iktidarda olan Erdoğan bir kez daha onaylandı. Twitter ve YouTube'un kapatılmasına karşı Erdoğan bir milimetre çizik almadı yorumunda bulundu. Arap basınında yerel seçimler nasıl görüldü? Şimdi Arap basınında yer alan haber ve yorumlara bakalım. Arap basınını genel olarak sonuçları Erdoğan'ı rahatlatan seçim zaferi üzerinden görürken, Junta yönetiminin Mısır'ı ve Körfez medyası seçimlerdeki can kayıplarını ve usulsüzlük iddialarını ön plana çıkardı. Londra'da Arapça yayınlanan Lübnan merkezli El Hayat gazetesi Erdoğan'ın rahat seçim zaferi başlığını attı. Erdoğan'ın seçimleri kazandığını ilan ettiği Balkan konuşmasında muhaliflerine intikam tehdidinde bulunduğunu belirtti. Suudi Arabistan sermayeli Şarkül Avsat gazetesi sürmanşetten verdiği haberinde Erdoğan'ın muhalifleri Osmanlı tokadını yedi başlığını kullandı. Seçimlerin yerel seçim olmasına rağmen had safhaya çıkan kutuplaşma sebebiyle bir tür referandum havası içinde geçtiğini kaydetti. Filistinli ünlü gazeteci Abdulbari Atva'nın yayın yönetmenliğini yaptığı Reyül Yevm gazetesi ise haberi Erdoğan'ın partisi geleceğini belirleyecek seçimlerde birinci oldu başlığıyla duyurdu. Gazete ayrıca Hamas Hareketi Yönetimi yetkilisi Filistinli milletvekili Meryem Salih'in yaptığı AK Parti'nin birinci olması bölgedeki tüm kötü niyetli araçlara ağır ölçekli bir darbedir açıklamasına yer verdi. Körfez medyasında yerel seçimler nasıl görüldü? Katar dışındaki Körfez medyası ise Erdoğan'ın seçim zaferinden çok seçimlerdeki can kayıplarına yoğunlaştı. Suudi Arabistan'ın Cezire gazetesi Türkiye'deki çatışmalarda 8 ölü manşetini kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri gazetesi Beyan, Erdoğan seçimleri kazandığını açıkladı. Belediye seçimleri kana bulandı başlığını kullandı. Bahreyn Vasat gazetesi, Erdoğan seçimlerde zaferini ilan etti ve rakiplerine bedel ödeyecekleri tehdidinde bulunduğu ifadesini kullandı. Mısır gazetelerinde benzer bir yaklaşım söz konusuydu. Darbeyi destekleyen gazeteler, AK Parti'nin seçim başarısından çok usulsüzlük iddialarına ve seçim sırasında yaşanan ölümleri ilk sayfalarına taşıdı ve Erdoğan'ın Balkan konuşmasındaki Rabia işaretine dikkat çekti. Yarı resmi El Ahram gazetesi, Türkiye yerel seçimlerde 9 ölü ve binlerce sahte pusula başlığını tercih etti. Şuruk gazetesi, Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçimleri kazandığını ilan etti başlığıyla yetindi. Darbe karşıtı tavrı ve Müslüman kardeşleri yakınlığıyla bilinen Mısriyun gazetesi ise Erdoğan seçimleri kazanması akabinde Mısır'a güçlü mesaj verdi başlığını kullandı. Hizbullah'a yakın Lübnan Sefir gazetesi ise belediye seçimleri Erdoğan'a dokunulmazlık verdi başlığıyla yayınladığı analizde Başbakan Erdoğan'ın rakiplerine karşı net bir zafer kazandığını belirtti. Bir başka Lübnan gazetesine har, Erdoğan'ın zaferi kendisini Cumhurbaşkanlığına götürebilir başlığını kullandı. Ürdün'de yayınlanan ve Ürdün'deki Müslüman kardeşlerin yayın organı olan Sebil gazetesi ise seçim sonuçlarını Erdoğan'ın balkon konuşmasındaki açıklaması üzerinden gördü. Haberin başlığı ise şöyle: Erdoğan, seçimleri kazanmamız Filistin, Mısır ve Suriye halkının zaferidir. Sevgili dinleyenler, ABD tarafından 2000'li yılların başında küresel terörizmle mücadele bahanesi ve Taliban'a karşı gerçekleştiği iddia edilen bir operasyonla işgal edilen ve halen hem bu işgalin fiili varlığını hem de izlerini taşıyan Afganistan'da önemli bir seçim gerçekleşti bugün. 2001 sonrası iktidarın ilk kez demokratik yollardan devir teslimini sağlayacak tarihi devlet başkanlığı seçimleri için Afgan halkı sandık başına gitti. İktidarın el değiştirecek olmasından ötürü Afganistan için yeni bir dönemin başlangıcı olma potansiyeli taşıyan seçimler aynı zamanda bölge içinde anlamlı sonuçlara gebe olabileceğinin altı çiziliyor siyasi analizlerde. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan adayı zayıf ekonomiden şiddet olaylarına Washington'la Kabil arasında gergin ilişkilerden Pakistan'a İran, Hindistan ve Çin'le olan karmaşık ilişkilere kadar pek çok sayıda konu bekliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülke tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birine denk geldiğinin altı çiziliyor. Amerika öncülüğünde NATO birlikleri yıl sonunda ülkeden ayrılmaya hazırlanırken Taliban ve hükümet karşıtı silahlı güçler de saldırılarını artırmış durumda. Taliban'ın 2001'de görevden uzaklaştırılmasının ardından üçüncü kez sandığa gidecek 30 milyonu aşkın nüfuslu Güneydoğu Asya ülkesinde seçimlerin normal seyrinde geçmesi halinde Cumhurbaşkanlığı makamı ilk defa demokratik yollardan devrilmiş olacak. Ülkede iki dönem üst üste devlet başkanlığı görevini yürüten Karzani'nin Washington yönetimiyle ikili güvenlik anlaşmasını imzalamaya yanaşmaması, Batı ve Amerika Birleşik Devletleri ile arasını açarken son dönemlerde hükümet içerisindeki kayırımcılık iddialarının yanı sıra rüşvetin artması yeni dönemde halkın görmek istemediği konular arasında yer alıyor. Sayıları 350 bine ulaşan Afgan güvenlik güçlerinin henüz Taliban ve diğer silahlı gruplara karşı koyabilecek güçlü olmadığı belirtilirken halk NATO ve Amerika askeri varlığının az da olsa sürmesinden yana tavır alıyor. Nihai listede önce 11 kişi olarak belirlenen adaylardan ikisi eski Dışişleri Bakanı Zaymal Resul lehine çekildiğini açıkladı. Daha sonra bir aday daha sebep göstermeksizin adaylıktan çekildi. Analistlere göre yarışın geri kalan 8 isimden 3 arasında geçmesi bekleniyor. Bu kişiler Dr. Abdullah Abdullah, Dr. Eşref Gani ve Dr. Zaymal Resul. Yarışın favori ismi olarak gösterilen Eşref Gani ve Abdullah Abdullah seçim kampanyaları boyunca değişim sloganını kullandı. Hamid Karzai karşısında 2009 yılındaki seçimde az bir farkla kaybeden Dr. Abdullah, daha önce Karzai hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı. İyi derecede İngilizce konuşan ve Batı yanlısı olarak gösterilen Abdullah Abdullah, sık sık Taliban'a yönelttiği eleştirileri ile biliniyor. Annesi Tacik, babası Peştun kökenli olduğu için her iki kesimden de oy almayı ümit ediyor. Eşref Gani ise John Hopkins Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Karzai hükümetinde Maliye Bakanlığı görevi de üstlenen Gani, 2009 seçimleri öncesi Amerikan vatandaşlığından çıktığını açıklamıştı. Ilımlı bir isim olarak tanımlanan Eşref Gani, Dünya Bankası'nda üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Özbek General Abdurraşit Dostum'u birinci yardımcı olarak atayan Gani, ülke nüfusunun %20'ye yakın kısmını oluşturan Özbek seçmenin blok halinde oylarını istiyor. Kendisi Peştun olan Eşref Gani, Taliban ile masaya oturabileceklerini ifade ediyor. Mevcut lider Hamid Karzai'nin desteğini alan Zaymal Resul de kabinede Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Her ne kadar adı yolsuzluğa karışmış bir isim olarak anılsa da kendisi seçilmesi halinde yolsuzlukların üzerine gideceğini dile getiriyor. Peştun kökenli olan Zaymal Resul, Kandaharlı olduğu için güneyde etkin bir isim olarak öne çıkıyor. Adaylardan herhangi birisi ilk turda %50'yi geçemezse Afgan anayasasına göre en geç 2 hafta içerisinde ikinci tur seçimlere gidilmesi gerekiyor. Sevgili dinleyenler, Avrupa'da hızla tırmanışını sürdüren ırkçılık tehdidine dikkatlerinizi çekmek istiyoruz şimdi de. Son veriler Batı'da ve özellikle de Fransa'da yabancı ırkçılığın devlet kurumlarını bile esir aldığını gösteriyor. Bugün her 3 Fransızdan biri kendisini ırkçı olarak tanımladığı ortaya çıkmış durumda. Irkçılığın kurbanları ise Müslümanlar, Kuzey Afrikalılar ve Romanlar. Fransız devlet kurumu olan İnsan Hakları Ulusal Danışma Komisyonu tarafından bu hafta içerisinde yayınlanan rapor, Avrupa'da ırkçılık tehdidinin boyutluğunu gözler önüne seriyor. NTV'den Reyhan Karaca'nın haberine göre raporda günümüz Fransa'sında nüfusun %84'ü ırkçılığın yaygınlaştığını düşünüyor. İstatistikler 2013 yılı sonunda Fransızların %35'inin kendisini ırkçı veya biraz ırkçı olarak tanımladığını gösteriyor. Bu oran 2012 yılında %29 olarak kaydedilmişti. Daha da vahimi, her 10 Fransızdan 6'sı yani %61'i bazı Fransız davranışların ırkçı eylemleri meşru kılabileceğini söylüyor. Bu oran kendisini sağcı olarak tanımlayanlar arasında %73'e kadar çıkıyor. Rapordaki verilere göre Fransızların %74'ü Fransa'da aşırı sayıda göçmen var deyişiyle hemfikir olduğunu ifade ediyor. %60'ı da aşırı göçmenleri imha ederek bugün artık insan Fransa'da kendisini evinde hissetmiyor diyor. İnsan Hakları Ulusal Danışma Komisyonu'nun hazırladığı ve 2013 verilerini yansıtan raporda uzmanları şaşırtan iki önemli ayrıntı göze çarpıyor. Bunların başında ırkçılık fenomeninin eskiden olduğu gibi sadece kendisini sağcı olarak tanımlayanlarla sınırlı kalmayıp solcu ve laik olarak tanımlayanlarda da gözlemlenmesi. İkinci önemli gözlem ise biyolojik ırkçılık olarak tanımlanan Fransız ırkını diğer ırklardan üstün görme şeklinde açıklanabilecek ırkçılığın yükselişte olması. Bugün Fransızların %14'ü kendisini açıkça bu kategoride sınıflandırıyor. Irkçılık fenomeninin başlıca kurbanları ise Müslümanlar, Kuzey Afrikalılar ve Romanlar. Bu grupları siyahlar ve Yahudiler izliyor. Toplumun %48'i başlıca kurban olarak Kuzey Afrikalılar ve Müslümanlar derken %38'i kim olduğunu belirtmeden yabancılar, %27'si ise Afrikalılar ve siyahlar diyor. Araştırmada çarşaf, türban, Hazreti Muhammed karikatürleri krizi, kurban bayramı, cami inşaatları, domuz eti ve alkol yasağı ile oruç konularındaki siyasileşen tartışmaların toplumda İslam ve Müslüman algısını derinden etkilediği görülüyor. Fransızların %46'sı namazı ve kurban bayramını sorun olarak görüyor. Tüm bunlara paralel olarak Fransa'da ırkçı eylemlerde de artış gözlemleniyor. Bu eylemler 2013 yılında bir önceki yıla oranla %11,3 oranında arttı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Fransa'da polis ve jandarma 2013 yılında Müslümanlara karşı 226 ırkçı eylem kaydetti. Bunların 62'si doğrudan eylem, 164'ü ise tehdit biçiminde gerçekleşti. İnsan Hakları Ulusal Danışma Komisyonu, Batı dünyasında ve özellikle Fransa'da kaygı verici biçimde artmakta olan ırkçılık, İslamofobya ve yabancı düşmanlığını büyük ölçüde ekonomik kriz, işini kaybetme veya yabancıya kaptırma korkusu, toplumsal dayanışma ve sosyal güvenlik sisteminin zayıflaması, refah devletinin çöküşü gibi nedenlere bağlıyor. Bazı siyasi liderlerin ırkçı ve yabancı düşmanı söylemlerinin de bu korkuları körüklediğine işaret ediliyor. Orta Doğu dünyasının gündeminde bu hafta neler konuşulup neler tartışıldığına bakalım isterseniz. Mısır yine Orta Doğu'nun en hareketli ülkesi olma özelliğini koruyor. Mısır'da bu hafta en çok konuşulan konulardan biri Mısır'ın yeni terörle mücadele yasası. 3 Temmuz'da Müslüman kardeşler hükümetini deviren junta yönetiminin güvenliği artırma gerekçesiyle darbe karşıtı gösterilere idama varan cezalar getirme çabası Mısır kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuş durumda. Çarşamba günü başkent Kahire'de üniversiteler önünde meydana gelen ve 3 kişinin canını alan patlamalar sonrasında acilen toplanan kabine güvenliğin artırılması kararı aldı. Bu kapsamda hazırlanan yeni terörle mücadele yasası alelacele hükümet tarafından onaylandı. Geriye geçici Cumhurbaşkanı'nın onayı kaldı. İçeriği henüz resmen açıklanmayan tasarının İçişleri Bakanlığı'na dilediği göstericiyi terörist ilan edip idam istemiyle mahkemeye sevk etme yetkisi verdiği iddia ediliyor. Zira idamla yargılanmak için artık terör eyleminde bulunmaları şartının aranmayacağı, terör örgütüne üye olmalarının yeteceği öne sürülüyor. Aralık'ta junta yönetimi İhvan'ı terör örgütü ilan etmişti hatırlanacağı gibi. Yürürlükteki terörle mücadele yasasında ise idamla yargılanmak için terör örgütü üyelerinin öldürme veya öldürmeye teşebbüs eylemlerine katılmış olmaları gerekiyor. Hatırlanacağı gibi junta yargısı Mart ayında 500'den fazla İhvan üyesini idama mahkum etmişti. Mısır gündemine ilişkin aktaracağımız bir diğer haber İslam aleminin önemli düşünürlerinden Mısırlı Muhammed Kutub'un Mekke'de tedavi gördüğü hastanede vefat etmesi olacak. İhvan-ı Müslümin'in idam edilen liderlerinden Seyyid Kutub'un kardeşi olan ve İslam aleminin tanınmış düşünürleri arasında ismi geçen Muhammed Kutub, İslam düşüncesi ve sanatıyla ilgili eserleriyle tanınıyordu. Bazı kitapları Türkçe'ye de çevrilen Kutub, 1919 yılında Mısır'da doğdu. Ağabeyi Seyyid Kutub ile birlikte hükümeti devirmek istediği ve Mısır'ın politik ve kültürel liderlerine yönelik suikast tertipçiliğinde bulunduğu iddiası ile tutuklandı. Ağabeyi idam edilirken o hapis cezasına çarptırıldı. 1966'dan 1972'ye kadar cezaevinde yattı. Ardından diğer Müslüman kardeşler üyeleriyle birlikte Suudi Arabistan'a iltica etti. Çağdaş dünyaya İslami bakış, çağdaş fikir akımları, Çağdaş konumuz insan psikolojisi üzerine etütler. Hanım sahabiler, biz Müslüman mıyız? Alemlere rahmet Hazreti Muhammed kitapları Türkçe'ye tercüme edilmişti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevgili dinleyenler, haftanın en çok dikkat çeken haberlerinden biri de Amerika'nın derin Twitter'ının deşifre edilmesi oldu. Twitter'ın bir ülkede hükümeti devirme girişimine doğrudan dahil olmaya çalıştığı ilk kez belgelendi. Hillary Clinton'ın Küba'da rejimi devirmek için Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'e birlikte çalışmayı teklif ettiği ortaya çıkması uluslararası medyada bir hayli yankı buldu. Arap Baharı başta olmak üzere dünyadaki kitlesel gösterilerde bir numaralı örgütlenme platformu olan mikroblog ağı Twitter'ın bir ülkede rejimi değiştirme girişimine doğrudan dahil olduğu ilk kez bu kadar net bir biçimde belgelendi. AP ajansı, Beyaz Saray yönetiminin Küba'da Twitter benzeri bir sosyal paylaşımı kurduğunu, bu yolla Kübalı gençleri komünist rejime karşı örgütlemeyi hedeflediğini yazdı. AP'nin ulaştığı bilgilere göre Amerika önce 500 bin Kübalı'nın cep telefonu numarasını ele geçirdi. Ardından adını Küba'ya özgü bir kuştan alan ve sinek kuşunun ötüşü anlamına gelen Zunzunio adlı paylaşım ağını kurdu. Ardından bu ağ üzerinden ücretsiz SMS gönderebilmesini sağladı. On binlerce Kübalı genç özellikle SMS'lerle rejim karşıtı propagandaya tabi tutuldu. Ancak gençlerin bundan haberi olmadı. Amerika bu iş için ilk adımda 1.6 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı. Bu para kongreye Pakistan'daki projede kullanılacakmış gibi gösterildi. Yani darbe planı tam bir gizlilik içerisinde yürütüldü. Sosyal paylaşım sitesi için ödenen paralarının izinin sürülememesi için İspanya ile Kayman Adaları'nda iki şirket kuruldu. Abonelerin mesajları merkezi Amerika'da bulunan bilgisayar sunucularından değil de Avrupa'daki şirketler aracılığıyla kaydedildi. Dönemin Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey ile derhal bağlantıya geçti. AP'nin ele geçirdiği belgelere göre Clinton'ın sosyal medya ilişkilerinden sorumlusu Dışişleri Bakanı yetkilisi Susan Hall, Jack Dorsey'nin Zunzunio projesini devralması için girişimde bulundu. Dorsey'in buna verdiği yanıt bilinmiyor. Planın 2012'de anlaşılmasıyla birlikte Amerika'nın Küba'da komünizmi devirme hayalleri bir kez daha ertelenmiş oldu. Dönemin Dışişleri Bakanı Clinton, 2011'de George Washington Üniversitesi'nde yaptığı bir açıklamada Amerika'nın internet kısıtlamasının olduğu ülkelerdeki halklara yardım ettiğini belirtmişti. Tunus'un Arap Baharı'ndaki rolüne değinen Clinton, insanların devrim niteliğindeki değişimlere yol açan eylemleri başlatmak için teknolojiyi kullandığına dikkat çekmiştim. Sayın dinleyenler, yeniden merhaba. Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programımızdaki birlikteliğimiz sürüyor. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Programımızın ikinci bölümünde her zaman olduğu gibi bizlere yine Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Halil Kurt Bey eşlik edecekler. Programımızın bu bölümünde hem haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini analiz ediyoruz, hem de bu gelişmelerin merkezindeki ülkelerin siyasi, yakın ve uzak tarihinden coğrafi, demografik yapılarına ilişkin daha bilgilendirici bir muhteviyat sunmaya çalışıyoruz. Bu hafta Halil Bey ile Batı ile Rusya arasındaki gerginliği, bu gerginliğin merkezindeki NATO'yu, Soğuk Savaş döneminde NATO ile Varşova Paktı arasındaki dengeleri, tarihi süreç içerisinde söz konusu kurumların değişen misyonlarını konuşacağız. Bu bölümde değerlendireceğimiz bir diğer konu, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün bu hafta içerisinde gerçekleştirdiği Kuveyt ziyareti münasebetiyle Kuveyt'i konuşacağız. Kuveyt'in bölgesel konumunu, stratejik önemini ve Türkiye'ye Kuveyt ilişkilerinin tarihi süreçteki seyrini değerlendirmeye çalışacağız. Yine vaktimiz kaldığı ölçüde 30 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerin dış dünyadaki yansımalarına bakacağız. Özellikle de Balkanlardaki yansımalarına eğileceğiz. Vakit kaybetmeden ilk konumuza başlayalım istiyoruz. Malum Ukrayna krizinden bu yana Batı ile Rusya arasında sürekli tırmanan bir gerginlik söz konusu. Sürekli tırmanan bu gerginlik bu hafta farklı bir boyuta taşındı. NATO, Kırım'ın ilhakına tepki olarak Rusya ile askeri ve sivil tüm işbirliğini askıya aldığını duyurdu. Bu işbirliğinin en çok Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun işine yaradığını düşünen Moskova ise Batı ile 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığı en ciddi krizde iki tarafında kaybedeceği vurgusunda bulundu. NATO ile Rusya arasındaki bu gerginlikten kimin karlı, kimin zararlı çıkacağı konusuna gelmeden önce yine bu gerginlik bağlamında bir başka gelişme daha yaşandı bu hafta içerisinde. Karadeniz'de Amerika Birleşik Devletleri'nin gemilerinden rahatsız olan Rusya, Türkiye ve ABD'ye Montreux Anlaşması'nı ihlal etmeyin açıklamasında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin ihlal edildiği şeklindeki uyarıları Türk Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni 78 yıldır titizlikle uygulamaktadır. Montreux Sözleşmesi'nin uygulanması bağlamında Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'na atfen basına yansıyan iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır ifadesi kullanıldı. Sevgili dinleyenler, bu arada Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin bir bilgilendirmede bulunalım kısaca. Ondan sonra Halil Bey ile söyleşimize geçeceğiz inşallah. Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin savaş gemilerinin Karadeniz'de kalış süresine ve toplam tonajına kısıtlama getiriliyor. Toplam tonajının 45 bin tonu geçmesi yasak olan savaş gemileri Karadeniz'de en fazla 21 gün kalabiliyor. Ayrıca sahildar olmayan ülkelerin barış zamanında Türkiye'deki boğazlardan geçebilmesi için 15 gün önce bildirimde bulunması gerekiyor. Lavrov'un Montreux Anlaşması maddelerinin hatırlatmasını Rusya ile Ukrayna krizi başlamadan önce Soçi şehrindeki kış olimpiyatları nedeniyle Karadeniz'e giriş yapan Amerikan donanmasına ait USS Taylor fırkateyninin neden olduğu belirtiliyor. Karadeniz sularına 6 Şubat'ta giriş yapan USS Taylor 12 Şubat'ta yakıt ihmali sırasında Samsun Limanı'nda karaya oturmuştu. Kaza nedeniyle Karadeniz'den zamanında çıkış yapamayan fırkateyn ancak 7 Mart günü bir çekici gemi yardımıyla boğazlardan geçilerek Ege'ye çıkartılabilmişti. Bu kısa bir ön bilgilendirmeden sonra Sayın Hocam isterseniz Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile başlayalım. Yani hangi şartlarda ve gerekçelerle imzalanan bir sözleşmedir Montreux? Peşi sıra günümüzdeki Doğu-Batı ile Rusya arasındaki sıkıntıya, özellikle NATO'ya ve NATO'nun misyonuna değinmeye çalışırız inşallah. Buyurun.
Öncelikle Boğazların statüsünü ve Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyet'in ilk yılları ve bugüne kadar olan geçen sürede bizim açımızdan ve dünyanın bakışı yönüyle ne anlam ifade ettiğini kısaca açıklamaya çalışalım. Osmanlı'nın son 100-150 yılı hasta adam nitelemesine tabi olan Osmanlı'nın 1800'lü yıllardan itibaren tarihi boğazlar üzerinedir. Çünkü güçlü bir Rusya kuzeyden Osmanlı'yı tehdit ediyor idi. İngilizler, Fransızlar ve diğer Batı bloğu ise Ruslar kuzeyden sarkmaya başladığında Osmanlı'ya yardım teklifinde bulunuyor idi. Çünkü güçlü bir Rusya'nın boğazlara sahip olmasındansa sözünü dinletebilecekleri Osmanlı'nın elinde kalması daha çok işlerine geliyordu ki zaten 93 Harbi dediğim 1876-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rus ordusu Yeşilköy'e kadar gelmişti. İşte İngilizler bize yardım bahanesiyle Kıbrıs'a yerleşmişler. Kıbrıs'ın elimizden çıkma süreci de öyle başlamıştı. Birinci Dünya Savaşı'nda aslında Osmanlı'nın savaşa dahil olması, Çanakkale cephesinde Çanakkale Boğazı'nı geçemeyen İngilizlerin, Fransızların, müttefik donanmalarının Ruslara yardım oraya gidememesi, yani Birinci Dünya Savaşı'nın kaderini bile bu boğazlar etkilemiştir. Cumhuriyet'in kuruluşunda boğazların statüsü farklıydı. Montreux'de güya bizlere biraz daha hak tanındı. Ancak son tahlilde bakacak olursak 1938'in dünyasında boğazlardan arada bir gemilerin geçtiği ve o günün dünyasındaki gemilerin tonajlarının bugüne göre çok çok küçük olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Bugün ise devasa dev petrol tankerlerinden uçak gemilerine kadar bugün deniz ve okyanusları dolduran ve 1938'li yıllarda bu anlaşmaya imza koyanların hayal bile edemeyeceği büyüklükte şu anda denizlerde, boğazlarda gemiler, savaş gemileri ve kuru yük gemileri söz konusu. Şimdi problem de tam buradan çıkıyor. Yani o 1930'lu yılların o günün şartlarına göre hazırlanmış, dizayn edilmiş bir Montreux Sözleşmesi var. Ama bugün yaşadığımız dünyada da uçak gemilerinin olduğu, yani bir ülkenin bir ay yetecek kadar küçük bir ülkenin petrolünü taşıyabilecek devasa dev tankerlerin olduğu bir dünya.
Benim aldığım notlar içerisinde İstanbul Boğazı'nda yılda ortalama 50 bin, Çanakkale Boğazı'nda ise yılda ortalama 40 bin civarında gemi geçmekteymiş hocam.
Evet.
Bunun içerisinde dediğiniz gibi inanılmaz büyük tankerler de var. Hatta savaş gemileri de zaman zaman oluyor.
Öncelikle bu Montreux Sözleşmesi'nin bugün bir günün şartlarına göre düzenlenmesi gerekiyor. Evet. Yani bunu biz 2008'de Rusya'nın Güney Ossetya meselesinde Gürcistan'la takışması ve NATO'nun müdahalesi sırasında yaşadık. Bugün Ukrayna meselesinde işte Rusya, Ukrayna, Avrupa Birliği, NATO çekişmesinde yine yaşıyoruz. Yani Karadeniz'de bundan sonra ne zamanki bir sular ısınsa, çünkü dünyayı yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. Yani 45 ile 90 arasında Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu bir dünya vardı. Bir tarafta işte Varşova Paktı, Sovyetler Birliği, diğer tarafta NATO, Amerika ve Batı Avrupa. Fakat 90'dan 2008 yılına kadar öyle ya da böyle Amerika'nın liderliğinde ve Amerika'nın jandarması olduğu bir dünya vardı. Yani Birleşmiş Milletler veto hakkı şu bu vardı ama Irak'ı işgal ederken Birleşmiş Milletler'e sorma gereği bile duymadı Amerika.
Kılıfına uydurma şeyi olabiliyor.
Ama 2008'den sonra biz bu Güney Ossetya ve Abazya olaylarından sonra gördük ki Rusya tekrar ben de varım dedi bu denklemin içerisinde. Ve artık NATO'ya, Avrupa Birliği'ne ve Amerika'ya meydan okumaya başladı. İşte problem de tam burada çıkıyor. Şu anda Ukrayna üzerinden bilek güreşi söz konusu. Ancak burada NATO ile ilgili kısa birkaç cümle söylemek istiyorum. Varşova Paktı yıkıldıktan sonra, dağıldıktan sonra 90'lı yıllar ve 2000'li yılların başında NATO adeta rakipsiz kaldı. Yani düşünün ki dünya şampiyonu bir güreşçisiniz veya dünyanın en süper takımısınız ama karşınızda rakibiniz yoksa bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla işte El-Kaide'nin ortaya çıkması, işte dünyaya da işte kökten dinci İslam ve NATO'nun kırmızının yerine yeşilin düşman kuvvetler olması boşuna değildi. Fakat Rusya yavaş yavaş sanırım bu boşluğu doldurmaya başlıyor. Fakat son kriz nedir derseniz, daha önce de ifade ettiğimiz gibi Ukrayna'nın Rusya sınırında 3-5 tane büyük şehirde işte Donetsk, Odessa, Harkov gibi 1 milyon üzerinde şehirlerde nüfus Rus nüfusu. Rusya bir şekilde bu referandumla kendine bağlama süreciden dolayı elinde bu kartı kullanıyor. Yani siz Kırım derseniz diyor, yani artık Kırım işi bitti diyor benim için Rusya. Bunu gündeme getirirseniz ben bir referandumla Ukrayna'nın geri kalan Rus nüfusunun çoğunlukta olduğu diğer yarısını da kendime bağlarım. Gerisinde siz Avrupa Birliği'ne mi girersiniz? Başınızın çaresine bakın demek istiyor. NATO da işte burada gövde gösterisi yapmak istiyor. Yani Ukrayna üzerinde bundan başka operasyon yaptırmak istemiyorum diyor. Herkes şunu biliyor ki NATO ile Rusya sıcak bir savaşın içine girmez. Çünkü bu riski her ikisi de göze alamaz. Fakat burada caydırıcılık, yani NATO'nun burada söylemek istediği şu: Kırım'ı aldın ama Ukrayna'nın geri kalanını sana o kadar kolay yedirmeyiz diye NATO Karadeniz'de tatbikat yapıp gözdağı vermek istiyor. İşte burada Montreux Sözleşmesi devreye giriyor. Savaş gemilerinin geçebilmesi için gereken prosedür söz konusu ve sonuçta Türkiye burada sıkıntıya giriyor.
Hocam, Montreux'un mahiyeti hakkında bir bilgilendirmede bulunalım. Yani o zamanki şartlarda neler ihtiva ediyor sözleşme?
Evet.
Bu an sözleşmenin bugün itibari bir güncellenmesi söz konusu olabilir mi? Bu güncellemenin gerçekleşmesi Türkiye açısından mümkün müdür? Sorumuzla devam
Şimdi,
edelim.
Şimdi Türkiye bunu yapmak
Çünkü
istiyor.
Çünkü şu açıdan diyorum ya, ekonomik anlamda da önemli bir kayıp söz konusu.
Elbette.
Yani benzer kanalların, yani Süveyş kanalı gibi Mısır'ın para basan önemli gelir getiren kalemlerinden bir tanesi. Türkiye'nin de böyle bir şansı yakalama imkanı var mı?
Şimdi Türkiye'nin bu şansı yakalayabilmesi için masada karşıdaki güçlerle eşit şansa sahip olması lazım. Şimdi Rusya, Amerika, Avrupa Birliği bedava geçmiş olduğu bir su yolundan para vererek geçmeyi kolay kolay kabul etmeyecektir. Yani siz de yani bedava kullandığınız bir şeye gönül rızasıyla mecbur kalmadan para ödemek istemez hiç kimse. İşte Türkiye'nin bu Kanal İstanbul projesinin temelinde yatan gerçek de budur. Çünkü Türkiye o Kanal İstanbul'u açmayı başarabilirse zaten
bypass bitmiş olacak.
5-10 yıllık bir sürede büyük dev tankerlerden yani o günün şartlarında yani Türkiye şunu söyleyebilir. Montreux Sözleşmesi yapıldığında en büyük gemi şu kadardı. Bu tonajın üzerindeki gemiler zaten bu boğazdan geçemez. Dolayısıyla Kanal İstanbul'dan geçeceksin ve ücretini ödeyeceksin. Veya savaş gemileri konusunda yine aynı şekilde. Fakat Montreux Sözleşmesi gereğince sadece bir kılavuz kaptan alma zorunluluğu var. Yani bütün ticaret gemileri geçiyorlar. Bize hiçbir faydası olmuyor. Sadece denizi kirlettikleriyle, trafiği aksattıklarıyla kalıyorlar. Halbuki Panama kanalından, Süveyş kanalından, dünyadaki diğer önemli su yolu ve boğazlardan bütün geçişler belli bir ücrete tabidir. Bu nedenle de Türkiye hızlı bir şekilde madem ki masa başında yani bir Amerika'ya, Avrupa Birliği'ne, Rusya'ya gücünün yetebileceği noktada olmadığına göre şu anda Türkiye siyasi olarak böyle bir güce sahip değildir. Yani kendi lehinde bu Montreux'u değiştirebilecek. Ancak şöyle olur. Montreux'u değiştirmek için bize destek veren Avrupa Birliği, Amerika gibi bir güç olur. İşte Rusya'ya karşı o zaman olabilir. Fakat bu hiçbir ülkenin işine gelmiyor bizim dışımızda.
Evet.
Bu nedenle de Türkiye'nin haklarının genişletilmesi konusunda büyük güçlerin hiçbiri bizim yanımızda durmayacağı için yegane çözüm Kanal İstanbul kalıyor. İnşallah bunu yapmayı başarabilirsek o zaman Türkiye'nin eli güçleniyor. Fakat son tahlilde şunu söyleyelim. Bu krizler eğer yeni bir anlaşma olmadığı sürece hep olacaktır. Yani Rusya bundan sonra Balkanlara sarkmaya çalışacaktır. Bulgaristan'la, Romanya'yla, Ukrayna'yla didiştiğinde NATO o ülkelere sahip çıkmak isteyecektir. Fakat
yani NATO bu anlamda bir ön almaya mı çalışıyor?
Boğazlardan her geçişte bir problem yaşayacaklardır. Çünkü o anlaşmaya göre NATO'nun Karadeniz'e girme şansı yok.
Evet.
Fakat şu anda Bulgaristan ve
Romanya'nın Türkiye'nin iznine bağlı
NATO üyesi. Fakat Türkiye bu izni verdiği zaman bakınız bu izni verdiği zaman
çok büyük ister
Rusya ile ilişkilerini bozmak durumunda kalıyor. Çünkü Rusya o antlaşmanın detaylarını Türkiye'ye gösterdiği zaman çünkü o detaylarda bu kadar büyük bir geminin geçmesi mümkün değil. Türkiye izin vermediği zaman da bu defa NATO ile ve Amerika ile ilişkiler bozuluyor. Bu nedenle de bu hamur çok su götürecektir. Bundan sonra da bu tartışmaları yani izleyeceğiz.
Son olarak NATO Genel Sekreteri Rasmussen'in bir açıklaması oldu. Yani ilişkileri askıya alındığını söyledi ve önümüzdeki Dışişleri Bakanlığı zirvesinde, toplantısında çok daha ilişkilerin bozulacağı yönde sinyaller verdi. Yani Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerin eskisi gibi olmayacağı yöne de mesajlar verdi. Nereye varır bu gerilim?
Şimdi gerilimin geleceği son nokta şudur. Benim kişisel kanaatim. Önceden Amerika oyun kurucuydu. Birkaç yıl öncesine kadar. Rusya'da buna sadece seyirci kalıyordu. Fakat Rusya şu anda denkleme girdi. Amerika'da eski alışkanlıklarını devam ettirmeye çalışıyor. Bu bir noktaya kadar gidecektir. Fakat iş artık kırmızı çizgiler iyice aşılmaya başlayınca her iki tarafta birbirinin sabrını, gücünü ve sinirlerini test ettikten sonra bir noktada duracaktır bu. Ben silahlı bir çatışmanın olacağına şahsen ihtimal vermiyorum. Ama herkes de alabileceğinin çok daha fazlasını talep ederek kartları ortaya koyuyor ki mutlaka bir geri adım atılacaktır bunun sonucunda. Bu nedenle de Rusya mesela Ukrayna krizinde Kırım'ı aldım ben diyor. Hı hı. Kırım'ı konuşturmamak için Ukrayna'nın içerisindeki bölgelerden bahsediyor. NATO da diyor ki bu kırmızı çizgidir diyor. Ukrayna'ya zaten müdahale ettirmem. Kırım konusunu tekrar görüşelim. Yani herkes çıtayı bir üstten koyuyor, tartışıyor. Ve burada bir güç mücadelesi. Şunu da kabul edelim, artık Rusya bu denkleme girdi. Boğazlarmış, kontrolmüş. Hepsi bu işin salçası sosu konumunda. Ama bu bilek güreşinde Rusya sürekli olarak çıtayı yükseltiyor. Ve hep karlı çıkan da Rusya'dır. Yani dikkatlice resme baktığımız zaman. Ama bunun karşılığında herhalde Suriye'den bir takım şeyler isteyeceklerdir, vazgeçmesini. Yani Kırım'ı almanın bir bedelini ödemesini istiyor Amerika ve Avrupa Birliği. Yani ona bir şey yapamıyor. İşin çok açık, net sonucu şu. Kırım artık Rusya'nın. Avrupa Birliği ve NATO, Amerika diyor ki bunun karşılığında biz de bir Rusya'dan bir şey koparmamız lazım.
Ama ya bakıldığı zaman, hem Orta Doğu'daki son gelişmelere bakıldığı zaman, özellikle Suriye krizinde Rusya Batı'ya karşı istediğini aldı. En azından Batı Rusya'dan bir şey koparamadı bu anlamdaki politikasında. Şimdi Kafkaslar'da hemen hemen aynı, Kırım'da öyle. Neredeyse Rusya Batı'ya karşı birkaç sıfır önde bulunuyor. Yani
bunu Putin, bunu istihbarat kökenli olduğu için bunu biliyor, kullanıyor. Çünkü bir, Avrupa Birliği'nin bir askeri gücü yok.
Evet.
İki, Avrupa Birliği enerji olarak Rusya'ya bağlı. Üç,
Avrupa Birliği ortak bir dış politikası yok en önemlisi.
Üç, Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda Obama yönetimi maharetiyle artık yeni bir ülkeye askeri güç konuşlandırmak şöyle dursun. Afganistan başta olmak üzere Irak'tan, Afganistan'dan ve dünyanın değişik yörelerinin askerlerini kademeli olarak geri çekme politikası söz konusu. Rusya da bunu çok iyi okuyor. Diyor ki yani Amerika artık başka bir ülkeye kara harekatı yapamaz. Saldıramaz. Ekonomisi bunu pek veriler gösteriyor ki ekonomi buna müsaade etmiyor. Ve Rusya bu Batı'nın yumuşak karınlarını iyi biliyor ve oraya doğru dalıyor.
Evet.
Fakat Batı da Rusya'nın yumuşak karnını bundan sonra kaşıyacaktır. Çünkü artık centilmenlik bitti.
Evet.
Yani bundan sonra da Rusya'ya karşı Batı'nın hamlelerini göreceğiz. Ama silahlı güç konusunda Rusya gerçekten Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın, bölge ülkelerinin kendine bu konularda bir şey yapamayacağını çok iyi biliyor.
Belki işte ekonomi silahını kullanacak, evet. O da ne kadar etkili olacak
onu
göreceğiz.
Zaman gösterecek. Evet, evet, yeni konumuz... Kuveyt miydi
Kuveyt,
hocam?
Kuveyt, malum Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün bir Kuveyt ziyareti oldu. Bu ziyaret vesilesiyle biz de Kuveyt'i konuşalım arzu ettik. İsterseniz birazcık Kuveyt ve Türk ilişkilerinin tarihi sürecinden önce birazcık Kuveyt'i tanıyalım hocam. Hem coğrafi olarak, hem demografik yapısı, hem oradaki siyasi hareketler bakımından kısaca Kuveyt'i bir tanıtalım dinleyicilerimize. Ondan sonra detaylara geçeriz.
Kuveyt yüz ölçümü 17.820 kilometre kare. Ortalama Türkiye'nin bir ili büyüklüğünde. 2,5 milyon civarında da nüfusu var. 633 yılında Halid bin Velid komutasındaki işte Müslüman Araplar Hicri 12 yılında İran ordularını mağlup ederek o bölgelere İslamiyet gelmiş. Ve bölge yüzyıllar boyunca Basra Körfezi kıyısında işte insanların, daha doğrusu fakir insanların olduğu bir bölge. Ve insanların geçim kaynağına baktığımızda işte balıkçılık, ince avcılığı, böyle sandal yapımı gibi basit işlerle uğraşılıyor. Ve Kuveyt'in nüfusu çok yakın bir zamana kadar oldukça azdı. Mesela tarihi verilere baktığımızda 1920'deki nüfusu 40-50 bin geçmeyen geri kalmış bir bölge.
Kabile gibi yani.
Ona da bakacak olursak bu bölgenin sakinleri nereden geldi diye baktığımızda Necid kökenli Sabah ailesinin mensup olduğu Üneyze kabilesi, ardından diğer kabileler yerleşiyor buraya. Ne zaman yerleşiyor dediğimizde, yine bir bağ kuralım. Montreux Anlaşması'nda gemiler büyüdü dedik ya.
Evet.
Yüzyıllardan beri Şattül Arap dediğimiz Fırat ve Dicle'nin birleşerek denize döküldüğü yerde bir liman var. Küçük tonajlı gemiler İran'dan, Şam'dan, Bağdat'tan, Anadolu'dan gelen mallar ticaret gemileriyle Basra Körfezi üzerinden Hindistan, Çin'e gidiyor. Fakat 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gemilerin tonajları giderek arttıkça artık o Basra Nehir Körfezi'ne gemiler girememeye başlıyor. Ve geniş bir limana ihtiyaç duyuluyor. Ve Kuveyt Körfezi'nin olduğu yerde doğu batı yönünde 80 kilometre, kuzey güney genişliği 20 kilometre oldukça güzel, derin bir liman özelliğine sahip. İşte o tarihten itibaren Kuveyt önem kazanıyor ve orada ticaret gelişmeye başlayınca işte bu Sabah ailesinin mensup olduğu kabileler Necid bölgesinden geliyor, buraya yerleşiyorlar. Fakat bu bölgede petrolün keşfi ise 1936'da oluyor. Hı hı. 1936'ya kadar pek petrol varlığı bilinmiyor. 1946'dan itibaren de ihracat yapılıyor. Yalnız resmi verilerde 1936 yazıyor ama biz Osmanlı tarihinin son dönemini, Abdülhamit dönemini dikkatlice incelediğimizde o bölgede İngilizlerin bugünkü Kuveyt'in sınırını belirleyecek çalışmalar yaptığını, petrolün var olan bölgelerin işaretlediğini ve o bölgeye kademe kademe yerleştiğini tarihi süreçten biliyoruz. Yani dünyaya 36'da petrol keşfedildi deniyor ama daha 1800'lü yılların sonunda İngilizler o bölgenin petrol zengin olduğunu biliyor. Yalnız İran'da, Bakü'de petrol çıkarılırken Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nın o petrol ihtiyacını dünyanın başka yerleri karşılarken daha henüz burası çok fazla petrol üreten bir bölge değildi. Ve petrolün çıkarılıp da dünya piyasasına sürülmeye başlamasından itibaren Kuveyt çok hızlı bir şekilde kalabalıklaşıyor. Mesela nüfus verilerine dikkatinizi çekmek istiyorum. 1910 yılında 35 bin. 1939 yılında 75 bin. 1957'de 206 bin. 1970'de 739 bin.
Tabi bu çoğalmalar Kuveyt vatandaşı olarak mı çoğalma yoksa göçlerle buluşan mı?
İşte işin püf noktası orası. 1980'de 1 milyon 358 bin. 1990'da 2 milyon 142 bin ve 90'da Körfez Savaşı olduğunda epey bir nüfus azalması söz konusu ve tekrar geliyor. Yabancıların oranı 1957'de %45 iken 90'da %61'i aşıyor.
Evet.
Yani bu ülkede dünya petrol rezervinin %9'u var. Küçücük Türkiye'nin bir...
İnanılmaz bir şey.
Evet. Şimdi burada görünüşte 2,5 milyon nüfus var ama bu nüfusun 1 milyonu bile Kuveytli değil. Yani Filistinliler gelmiş orada öğretmen eğitim işlerini yapıyor. Diyelim ki temizlik alt sınıf işlerini Hindistan'dan, Pakistan'dan, Bangladeş'ten gelenler yapıyor.
Körfez ülkelerinin
ortak
bu.
Tipik özelliği. Dolayısıyla Kuveyt'in yerlisi olup işte o 1910 ve öncesinde o bölgede yaşayan o kabilelerin çocukları, torunları, çocuk sayısı da fazla. Dünyada nüfusu en hızlı artan ülkelerden biri. Yani doğurganlık ve doğal artış da fazla ama temeldeki nüfusları çok azdır buranın. Kişi başına düşen milli gelir bakımından dünyanın en yüksek gelirli refah toplumlarından biri. Fakat şey bizi yanıltmasın, böyle istatistiklerde gördüğümüz nüfus o ülke nüfusunun 2/3'ü yabancıdır. Yani orada hizmet sektöründe ve işler yapmak üzere geliyor ve Kuveyt'te olsun diğer körfez ülkelerinde olsun vatandaşlık almak çok çok zordur. Çünkü o zenginliği başkalarıyla paylaşmak ya,
Kuveytlilerin
istemiyorlar.
Yabancılarla, özellikle bayanların yabancılarla evlenmesi yasak.
Evet. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Kuveyt tarihte nasıl bir yerde derseniz Osmanlı döneminde, ki Osmanlı orayı yüzyıllarca idare etti. Irak'ın kuzeyinde Musul, ortasında Bağdat, güneyinde Basra vilayeti vardı. Şimdi Basra Beylerbeyliğine bağlı bir Basra sancağı var. Bu sancağın da 3 kazasından biri Kuveyt. Yani bugünkü manada bir ilçe konumunda Kuveyt. ve ilçeyi de kaymakam yönetir, değil mi? İşte Kuveyt bağımsızlığını ilan ettiğinde Irak tanımıyor. Irak diyor ki ilk bağımsızlık ilanından sonra 15 Haziran 1961'de işte Abdullah Emir ünvanıyla Arap Birliği'ne üye oluyor ve Arap Birliği tanıyor. İngiltere Kuveyt'e bağımsızlık veriyor. İpler kendi elinde olmak kaydıyla. Irak ise diyor ki bu Basra vilayetine bağlı Kuveyt kazasının kaymakamı olarak seni atadım diyor. Hı hı. Yani İngiltere Kuveyt emiri diyor Abdullah'a. Irak da diyor ki sen diyor bizim oradaki Kuveyt kazamızın kaymakamı olarak atadım sizi diyor.
Sorunun kökeni nerelere dayanıyor gözükmüş oluyor.
Peki neye dayanarak söylüyor? Çünkü Osmanlı döneminde orası Basra vilayetinin bir kazasıydı. Mayıs 1963'te Birleşmiş Milletler'e üye oluyor. Ekim 1963'te Irak artık bu Arap Birliği'nin, Birleşmiş Milletler'in ve dünyanın baskısına dayanamıyor. Çünkü kendisi de zaten çok köklü bir devlet değil. Irak 1963'te Kuveyt'in bağımsızlığını tanımak zorunda kalıyor. Fakat 1963'ten 90'a kadar geçen süre içerisinde Irak güçleniyor. Orta Doğu'nun en büyük ordularından birini kuruyor. İran'a saldırıyor. 8 yıl boyunca 1980-88 arasında Irak ile İran savaşırken Kuveyt petrol gelirlerinin büyük bir kısmını Irak'a kullandırtıyor. Yani Irak Kuveyt'i kendi vilayetiymiş gibi oranın gelirlerinden faydalanıyor ve 1988'de savaş bittikten sonra bırak fatura ödemeyi Kuveyt'e, siz benim petrolümü çalmışsın diye bir bahane uyduruyor. Hı hı. Ve Kuveyt'i işgal etti.
Evet.
Kuveyt işgal edince o Kuveyt son model silahlarından hiçbirini kullanmadan Kuveyt emirleri Suudi Arabistan'a geçtiler. Kuveyt'in bütün zenginlikleri, sarayları yağma edildi. 2 Ağustos 1990'da işgal oldu. Birleşmiş Milletler'den karar çıkarttı Amerika. O zaman Amerika dünyanın tek patronu. Yanına da işte dünyadaki diğer ülkelerden meşruiyet kazanmak için şeyler aldı. Ve 15 Ocak 91'de başladı. 40 gün boyunca havadan bombardıman etti ve Irak'ın bütün altyapısını yok etti ve daha sonra Irak çekilmeyi kabul etti. 28 Şubat 1991'de de Irak Kuveyt'ten çıkarıldı. Evet. Şimdi çıkarıldıktan sonra bütün harcanan paraların yani maliyeti Kuveyt'e ödettirilmiş oldu. O günden beri Kuveyt'in şöyle bir özelliği söz konusu. Hem Amerika Birleşik Devletleri elinde kalmış eski stok silahları ve mermileri kullanmış oldu. Parasını aldı ve Körfez'e yerleşti. Yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Katar'da, Kuveyt'te çok büyük kara ve deniz askeri güçleri söz konusu. Kuveyt'in önemini bir cümleyle tekrar özetleyecek olursak, petrol çok yüzeye yakın. Yani
çok ekonomik çıkıyor.
Yani şöyle ifade edelim. Kuveyt'te bir varil petrolün maliyeti $1
çıkarma maliyeti
bu Kanada'da, Rusya'da $20 buluyor. Bu nedenle siz $1, $2, $5 mal ettiğiniz bir petrolü dünya piyasasına $100 satıyorsunuz ve sınırsız bir, yani dünya rezervinin %9'u bir avuç toprak parçası üzerinde. Bu nedenle de kontrolü büyük devletler Kuveyt üzerinden bırakmamaya gayret gösteriyorlar.
Sayın Hocam, Kuveyt'in sosyal yapısına, dokusuna ilişkin bir bilgilendirmede bulunabilir misiniz? Özellikle mesela İslami cemaatler konusunda Müslüman kardeşlerin pozisyonu, Selefi akımların oradaki etkinliği, gücü, özellikle Arap Baharı sürecinde Kuveyt'te yaşananlar.
Şimdi Suudi Arabistan dışında, ki Suudi Arabistan 30 milyona yakın bir nüfus olunca bu biraz kontrolü güç oluyor. Suudi Arabistan dışında Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Kuveyt. Yani bu ülkelerde
Körfez İşbirliği.
Bizim Körfez İşbirliği Teşkilatı Örgütü. Hani bizim meşhur Ankara valimiz vardı, Nevzat Tandoğan. Hem vali hem belediye başkanı tek parti zamanında. Yani bu ülkeye komünizm lazımsa diyor gençlere, onu da biz getiririz diyor. Yani o ülkelerde düşünün ki nüfusun %60-70'i göçmen statüsünde. Yani Filistinli kalben Arap Baharı'nı destekliyor. Yani Filistin kökenli bir kişi orada öğretmenlik yapıyor. Ne bileyim Yemenli gelmiş orada alt sınıf bir işte çalışıyor. Onlar zaten birazcık işi ileriye götürürse sınır dışı edilmekle yüz yüze kalıyorlar. Fakat Kuveyt'in asıl yerli halkı bir eli yağda bir eli balda insanlar. Yani mevcut yapının değişmesini asla istemeyecek insanlar. Bu nedenle de sadece Katar birazcık böyle Mısır'a destek vermeye başladı. Dünyanın işte geri kalan işte Arap uyanışına destek vermeye çalışınca bizzat Kuveyt'in de içinde bulunduğu konsorsiyum tarafından dışlanmaya başlandı. Yani kendinizi Kuveytlilerin yerine koyun.
Evet.
Yani ev derdiniz yok, iş derdiniz yok, geçim derdiniz yok. Son model arabalara biniyorsunuz. Şimdi bu insanlar kolay kolay yani fantazi olarak bazı şeyleri savunurlar vesaire ama iş mevcut elindekileri kaybetme ama korkusuna gelince.
Yani şöyle hocam, şimdi belki Kuveyt genelinde özelindeki ekonomik durum hangi oranda çok iyi tahmin edemiyorum ama mesela Suudi Arabistan'ın zenginliği herkese yayılmış vaziyette değil.
Değil. Çünkü 28-30 milyon nüfus olunca işler değişiyor orada.
Orada servet dağılımında inanılmaz bir adaletsizlik söz konusu.
Zaten Suudi Arabistan hariç demiştim cümlemin başında. Şimdi Kuveyt'te de elbette ki şeyler var. Yani düşünce bağlamında, gönül verme bağlamında. Yani bu şuna benziyor. Biz de fabrikatörün çocuğunun işte sol ve sosyal demokrat fikirleri savunması gibi. Yani Bağdat Caddesi'nde oturup solculuk yapmak gibi bir şeydir bu. Yani adam Türkiye'nin boğazında, villasında yaşıyor ama işte Kuveyt'inki böyle bir şey olur. Yani Mısır'daki Rabia Meydanı'ndaki gibi canlı dişine takıp yani o şekilde
orada
hareketler.
Da, orada da oldu ama tabii Mısır'daki kadar etkin olmadı. Çok, orada da insanlar Arap Baharı elbette sürecinde sokağa çıktılar, eylemler yaptılar. Ama bir hükümet değişimi gerçekleşince şey olmadı orada, o kadar etkin olmadı. Suudi Arabistan'da ise bu süreç belki şey ifadesiyle havuç sopa ilişkisini kullanıldı. O ekonomik güç devreye girdi. Ve aynı zamanda birazcık daha sert tedbirler alınarak halk nispeten susturuldu.
Oranın sosyal dokusuyla ilgili endişe verici hadiselerden biri şu. Körfez ülkelerinin tamamında ve Kuveyt'te de bir, gitgide gençler sekülerleşiyorlar.
Evet, dünyevileşiyorlar.
Dünyevileşiyorlar. İkincisi, Arapçadan çok İngilizce konuşulmaya başlanıyor. Çünkü Kuveyt'te Kuveytlilerden iki kat fazla başka ülkelerden gelen vatandaşlar olunca ortak dil İngilizce olmaya başladı. Yani gelecek
eğitimlerini yurt dışında almaya başlıyorlar.
Ve oranın zengin aile çocukları da işte Amerika, İngiltere gibi ülkelerde yabancı dilde eğitim yapmaya başlayınca, bir de bu dili konuşmak bir ötekileşme değil, tam tersine bir meziyet gibi görüldüğü için mesela sosyal dokuda bakın sekülerleşme, yabancı dil konusunda İngilizcenin ön plana çıkması ve geleceğe dönük insanların artık yani böyle ideolojiden çok kendi refahını, kendi kariyerini, kendi geleceğini ön plana alması bütün dünyada olduğu gibi Körfez ülkelerinde ve Kuveyt'te de söz konusu olduğu için bunun da kaçınılmaz bir son olduğunu görüyoruz.
Evet. Son hocam, vakit hızlı ilerliyor. Türkiye-Kuveyt ilişkilerine değinelim.
Evet.
Yani bu Abdullah Gül'ün, Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Kuveyt ziyareti de Türkiye-Kuveyt ilişkilerinin, diplomatik ilişkilerinin başlanmasının 50. yıl dönümü münasebetiyle gerçekleşti. Önemli anlaşmalar imzalandı. İşte askeri eğitim işbirliği anlaşması, basın ve enformasyon alanında işbirliği, ticari deniz taşımacılığı anlaşması ve arşiv alanında işbirliği.
Evet.
Yani Sayın Abdullah Gül bir hediye de götürmüş Kuveyt Emiri Şeyh El Sabah'a. Kuveyt'teki Hamidiye Camii'nin açılışına dair 21 Eylül 1900 tarihli yani 114 yıllık bir mektup götürmüş. Kuveyt Emiri de bu mektubun ancak sizde bulunurdu zaten tarzında Bu anlamda bir taltifte bulunmuş Türkiye'nin arşivciliği konusundaki mahareti. Nasıl değerlendiriyorsunuz Kuveyt-Türkiye ilişkileri ve özellikle son yapılan anlaşmalar evet. çerçevesinde?
Şimdi arşiv konusundan başlamak istiyorum. Şimdi siz 1960'lı yılların başında bağımsız olmuşsunuz. İngiltere'nin kontrolünde bir bağımsızlığınız var ve 40-50 yıllık bir maziniz var. Yani Kuveyt olarak baktığımızda. Ama o coğrafyayla ilgili kayıtların tamamı bizde, İstanbul'da. Dolayısıyla Kuveyt'le Suudi Arabistan arasında sınır konusunda ihtilaflar var. Irak'la sınır konusunda ihtilaflar var. Bunu diğer körfez ülkelerinde de görüyoruz. Yani bir petrol bölgesi keşfediliyor. İşte o diyelim ki deniz kıyısında bir yerde yahut da bir ada bölgesi. Anlaşamıyorlar aralarında. Senindi benindi. Diyorlar ki gidelim çözüm. Bakalım Osmanlı arşivlerine. Bu ada veya bu köy Osmanlı döneminde bu kazaya mı bağlıydı? Yoksa diğer bunu. Kazaya mı bağlıydı? Yani diyelim ki işte Şile'ye mi bağlı bir köy? İşte diyelim ki Ava'ya mı bağlıydı? Ümraniye'ye mi bağlı? Bu 100 yıl önceki kayıtlara bakar gibi İstanbul'da. Evet. Dolayısıyla arşiv anlaşması yapmalarının sebebi hafızaları bizdedir. Yani Türkiye'nin bu coğrafya üzerindeki karizmatik etkisi biraz da tarihten, kültürden geliyor. Bir diğer konu o bölgedeki ana işleri İngiliz ve Amerikan şirketleri alıyor. Fakat orada asıl yüklenici ve iş yapan firmaların çoğu Türk firmaları. Hı hı. Yani bunu kabul edelim ki bizim insanımız yaptığı işi artık bir batı standartlarında kaliteli yapıyorlar. Hı hı. Ve bizim Türkiye'den götürülen işçilerimiz orada yani bir Arap ülkelerinden gelen veya Hint Yarımadası'ndan gelenlere göre çok daha nitelikli. Zaten İngiltere'den Amerika'dan da oraya o anlamda. İşi organize eden mühendislerin dışında kalifiye eleman gelmediğine göre bu anlaşmaların bundan sonra artarak devam edeceği kaçınılmazdır. Bankacılık ve finans alanında Kuveyt'in Türkiye'de yatırımları vardır. Ve onlar artık yavaş yavaş turizm amaçlı Türkiye'ye gelip gidiyorlar. Bu ilişkilerin gelişmesi her iki ülke açısından da faydalıdır. Çünkü onların kültürel genlerine baktığımızda bir İstanbul'da bir Kuveyt'te turistin gelip tatilini geçirmesiyle Roma'da geçirmesi arasındaki fark şudur. Roma'ya gittik biz. Yani bir vakit namazı kılacak olsanız yani kiliseden başka bir şey göremiyorsunuz. Evet. Burada adam camiyi ziyaret ederken vakit namazını eda eder. Hı hı. Bakın o kültürel genler. Bu nedenle karşılıklı ilişkilerin gelişmesi her iki ülke açısından da yani onlarda var olan sermaye birikimi bizim en çok ihtiyacımız olan, onların ihtiyacı olan nitelikli elemanlar, yetişmiş iş gücü olsun onlara tarihi, kültürel ihtiyaç duyduğu, batıdan alabileceği her şeyi biz artık bugün onlara sunabilecek gelişmişlikteyiz çok şükür.
Evet.
Yani bir 50 yıl önce, 20 yıl önce belki bunlar söz konusu olmayabilirdi ama bugün Türkiye'nin geldiği noktaya baktığımızda çok böyle yüksek teknoloji isteyen çok az bir kısmı bir kenara bırakacak olursak her şey artık Türkiye Kuveyt'e ve oradaki körfez ülkelerini temin edebilecek nitelikte ve etkinlikte.
Evet Sayın Hocam son birkaç dakikamız onu da şeye ayıralım arz ediyorum. Malum hafta geçen hafta evet. sonu Türkiye'de bir yerel seçim gerçekleşti. Bunun dış dünyada yansımaları oldu. Özellikle yabancı basında bir hayli işlendi bu. Yani gerek Orta Doğu medyasında gerek evet. Balkanlarda. Bu da enteresan tabii. Yani bir yerel seçimin dış dünyada bu kadar ilgi görmesi enteresan. Yani gerek medyada ilgi olmasının yanı sıra özellikle Orta Doğu ve Balkanlarda medyanın haricinde sokaklarda da bir sevgi seli
evet.
Müşahede ettik. Öncelikle bu ilgiyi neye bağlıyorsunuz genel anlamda? Peşi sırada özellikle mesela Balkanlarda, Makedonya'da, Kosova'da sevgi gösterileri oldu Gazze'de.
Evet.
Ciddi anlamda büyük sevgi gösterileri oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ben onu şöyle yorumluyorum. Özellikle eski Osmanlı coğrafyasında Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar, Kafkaslar, bizim doğal hinterlandımız olan bölgeler, bizim insanımızın diğer batılılardan farkı şu: biz güçlü olduğumuzda, zengin olduğumuzda, her cuma hutbede duyduğumuz güzel bir söz var: Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardımı emreder.
Evet.
Şimdi biz güçlü olduğumuzda adil oluyoruz ve akraba topluluklara da yardım ediyoruz. Güçlü bir Türkiye, Makedonya için, Kosova için, Arnavutluk için, Afrika'nın mazlum ülkeleri için, Orta Doğu'nun mazlum halkları için hep ümit kaynağı ola gelmiştir. Ve bugün Türkiye'nin yükseliş trendine girmesi o insanları heyecanlandırıyor. Bu seçimlerde yani A partisinin veya B partisinin kazanması, kaybetmesi o insanları ne ilgilendirir? Yani Türkiye'nin bir ilinin hangi parti tarafından kazanıldığı mesele o değil. Mesele Türkiye'nin istikrarının devam etmesi, Türkiye'nin güçlü bir ülke olması, yani Türkiye'yi idare eden tepedeki kişinin Ahmet Mehmet olmasından ziyade güçlü bir Türkiye istiyor o ülkeler. Çünkü Türkiye güçlü olursa diyor, biz burada rahat ederiz. Kendi içerisine düşmüş, kendi iç kavgasıyla uğraşan ve başını kaldıramayan bir Türkiye onlar için hiç istemedikleri bir durum. Dikkat edin, biz birkaç aydır kendi iç sorunlarımızla fazla haşır neşir olmaya başladık. İhmal ettiğimiz coğrafyalarda mazlumların ahı daha da yükseldi. Mesela şu 17 Aralık süreci olmamış olsaydı Orta Afrika'da bu kadar zulüm yapamayacaklardı. Hı hı. Türkiye çat üzerinden oraya daha aktif yardımda bulunabilirdi. Somali'de olsun, Balkanlar'da olsun, birçok bölgede Türkiye bizim hayal ettiğimizin üzerinde o insanlarda...
Suriye'yi konuşamaz olduk hocam.
Evet.
Yani 17 Aralık'tan
evet.
Böyle dikkat edin, gündemde ne kadar yer alıyordu, ondan sonra ne kadar yer alıyor. Suriye'yi konuşamaz olduk.
Ve Türkiye'ye, işte El-Kaide'ye yardım ediyor, işte şuna, işte Türkiye'yi terörle özdeşleştirmeye çalışan dünyadaki gruplar veya bizden buna teşne olan insanlar şunu iyi bilmeliler ki Türkiye geçmişte de günümüzde de bundan sonra da hep mazlumların yanında olacaktır. Hep kendine ümit bağlayan o gözleri, o elleri boş çevirmeyecektir. Ve ben bizi dinleyen insanlara şunu tavsiye ediyorum: ne olur imkanınız olduğunda bir Osmanlı coğrafyasını gezmeyi hedefleyin. Yani imkanınız olduğunda işte ben Paris'i, Eyfel Kulesi'ni bilmem, işte Amerika'yı, Fransa'yı gezmeyi değil de Üsküp'ü, Saraybosna'yı görmeyi, Halep'i, Şam'ı, inşallah bu barış ortamı olur, ziyaret etmeyi. Yani o bir Kuzey Afrika'ya gittiğinizde, Libya'da, Cezayir'de İstanbul'dan geliyorum deyince size hangi gözle, hasretle, sevgiyle, muhabbetle bakılan o gözü görün. Dünyada başka bir örneği yoktur. Yani bir İngiliz 400 yıl sömürgeleştirdiği eski kolonisine gittiğinde hep sürekli olarak turist rehberlerinde derler ki gece sokağa çıkmayın, ara böyle izbe yerlere girmeyin, sürekli olarak can tehlikesi yaşarsınız. Halbuki biz 400 yıl idare ettiğimiz, 500 yıl idare ettiğimiz o coğrafyaya gittiğimizde pozitif ayrımcılığa tabi tutuluyoruz. Yani bu da bizim ecdadımızın bize bırakmış olduğu en büyük manevi pozitif mirastır diye düşünüyorum. Ve inşallah Rabbimden duam, Türkiye gelecekte daha da güçlü olsun. Bu şahıslar üzerinden bahsetmiyorum. Güçlü bir Türkiye bize gönül vermiş ve bizden ümitle bir şeyler bekleyen mazlum ve mağdur insanların her zaman için duasındayız. Ve inşallah bu millet geçmişte olduğu gibi gelecekte de çok güzel işler yapacaktır. Afrika'da milyarlarca dolarlık ticaret yapan Çin, Amerika, İngiltere, Fransa, bakıyorsunuz Türkiye'nin çeyreği kadar, onda biri kadar orada sosyal alanlarda yatırım yapmıyor. Bizim insanımız oraya bir kuyu açarken, bir yetimhane açarken, bir aç insana Darfur'da bir çorba dağıtırken buradan ne kadar petrol çıkartırım veya buraya ne kadar mal satarım hesabını yapmıyor.
Evet.
Akrabaya yardım gözüyle bakıyor.
Evet. Arap medyasını takip ederken seçimlere ilişkin evet. haberlerde malum sanal ortamdaki evet. haberlerde izleyicinin, dinleyicinin neyse web sayfasını takip edenlerin yorumları da yer alıyor. İnanılmaz memnuniyet ifade eden yazılar, yorumlar okudum. Yani haddi hesabı yok. Yani Erdoğan'ın başarısından duyulan sevinci orada müşahede etme imkanına sahip oluyorsunuz.
Gazze'de sabaha kadar seçim sonuçlarını izliyorlar.
Evet.
Düşünün Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da insanlar kendi oyunu atar %40 filandır katılım. Birkaç gün sonra da ne oldu sonuçtur yani çok da merak bile etmez. Ama düşünebiliyor musun? Türkiye'nin seçim sonuçlarını sabaha kadar uyumadan Türkiye dışındaki...
Bir de yerel seçim var önce.
Yani düşünebiliyor musunuz? Almanya'nın seçimini veyahut da ne bileyim Kanada'nın seçimini bir başka ülkeden kaç kişi merak eder sabaha kadar izler?
Evet.
Yani sadece bu mahalli bir seçimin sonucunu yurt dışında sıradan bir insan sabaha kadar merak ediyorsa işte bizim önemimizin anlam yani ne kadar anlamlı bir ülke olduğumuz. Yani Gazze'de gözünü İstanbul'a dikmiş ve buradan çıkacak bir sese kulak kesilmiş 1 milyonun üzerinde insan var orada.
Evet.
Biz farkında olmasak da birileri bizi çok yakından takip ediyor.
Mutlaka.
İnanın bakın 1 milyar 650 milyonluk İslam dünyasının gözü kulağı Türkiye üzerinde. Biz fark etmesek de mesela Amerikalı bir kişi bakın Amerika'da olursanız bunu iyi fark edin. Amerikalı bir kişi dünyadaki işte küçük ülkelerin yerini bile bilmez. Ama o küçük ülkelerin hepsi Beyaz Saray'da işte başkanlık seçimini bilir. Aynı şekilde biz dünyada farkında olmadığımız nice küçük topluluklar var. Türkiye'yi çok yakından takip ediyorlar ve bizim güçlü olmamız için bize dua ediyorlar.
İnşallah Rabbim de lütfeder. Güçlü
İnşallah.
Bir ülke oluruz. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Vaktimizin sonuna geldik. Sevgili dinleyenler, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Halil Kurt Bey ile bu hafta dış politikada öne çıkan gelişmeleri değerlendirdik. Haftaya yine aynı gün ve saatte bir başka dünya gündeminde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. İyi hafta sonları diliyorum.
Hayırlı akşamlar.
İyi akşamlar.